Ülkemizde bulunan 1 milyondan fazla göçmen kadının 820 binden fazlası üreme çağında olan Suriyeli kadın ve genç kızlardan oluşuyor. Göç olgusunda kadınlar üreme sağlığı açısından hem göçmen hem de kadın olmanın çifte yükünü taşıyorlar. Bununla beraber Suriyelilerin çoğalması, Suriyelilerin yayılması, Suriyelilerin doğum oranındaki Türklere nazaran görülen yüksek rakam ister istemez akıllara birçok soru getiriyor. Ve maalesef Suriyeli dilenen çocukları çıplak ayak, bakımsız bir şekilde sokaklarda, toplu taşıma araçlarında her yerde görüyoruz. Ve içimizdeki ses ister istemez diyor ki, bakmayacaksan, sokağa atacaksan neden dünyaya getirdin? Enap Beledi ile yürüttüğümüz Sınır Etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader.
Enap Beledi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeyi sıfırdan başlıyor.
Sizlerle birlikte Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı mülteci akını sorununun öne çıkan boyutlarını konuşuyoruz. Türkiye eskiden hep göç veren ve transit göçün geçtiği ülke olarak tanımlanan bir ülkeyken birden göçün alıcı ülkesi, hatta dünya çapında en büyük mülteci göçü alan ülke haline geldi. Bu da bildiğiniz üzere Türkiye'yi kilit ülke yaptı. Gerçekten de boyut olarak çok büyük bir mülteci akını bu. Öte yandan konuyla tek boyutlu ilgilenilemeyeceği, sadece kapıları açıp kişileri karşılamaktan ibaret olmadığını, bunun devamında neler yapılması gerektiği konusuna çok hakim bir ülke değildik. Evet, burada çok zorunlu bir göç hikayesinden bahsediyoruz. Çok dramatik göç hikayelerinin yaşandığı, komşumuzdan gelmiş bir göçten bahsediyoruz. Zorunlu göçte kişilerin yaşadıkları farklı travmalar var, farklı psikolojik boyutları var. Bunların hem rehabilite edilmeleri hem de topluma entegre olmaları beklenen süreçteyiz. Burada da bizim için en sıkıntılı konu güvenlik sıkıntısı. Ama güvenliği kilit olarak düşünmek yerine güvenliği çözecek olan şeyin kişinin eğitiminden geçtiğini de hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de bugün konuşacağımız konuyla da alakalı olarak mülteci kadınların doğumlarındaki konuyla alakalı en öncelikli çalışmaların eğitimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir eğitimden bahsediyoruz burada? Özellikle mülteci toplulukları genel olarak var olan mevcut doğurganlıklarından daha artı bir doğurganlık yaratırlar. Çünkü araştırmalara göre göç durumu böyle de bir şeye sebep olur. Fazla doğurganlık yaratır. Tamam, bu gayet anlaşılır. Bütün çalışmalarla da desteklenen bir şey, evet, bunu kabul ettik. Bizim gördüğümüz üzere Suriyeliler de böyle oldu. Artı Suriyeliler de zaten genel olarak daha doğurgan bir toplum. Bir de yapılan araştırmalar şunu gösteriyor, mülteci durumunda böyle bir travma içinde toprağını kaybediyorsun, toprağından ayrılmak zorundasın ama hala soyunu ve devamını düşünüyorsun. Bu bütün insanlık için geçerli. Aslında geleceği kurgulamak istiyorsun. Zaten şimdiye dair bir şey yapamıyorsun. Bu böyle psikososyal bir dram aslında. O dramın içinde çocuk yapmak aslında bir çeşit bunu geleceğe dair hafifletmeye yönelik bir mekanizma. Yani çoğu kişi bunu böyle bilinç düzeyinde de yapmıyor. Ben geleceğimi kurgulayayım, çocuk yapayım o zaman diye değil yani. Aslında mültecilerin mantığını anlamak da çok mümkün değil. Onların kendilerini anladığını da sanmıyorum. Ama bu durumda buraya kadar söylediklerimi bilimsel araştırmalar söylüyor. Böyle durumlardaki kişiler normalde olduklarından daha doğurgan olabilirler diyorlar. Bu bence göç savaş psikolojisinden çok gelenekle de alakalı bir durum. Kimi toplumlarda doğurganlık kadının statüsünü artırırken bazılarında da düşürmekte. Bizim Türk toplumu olarak ihtiyacı olana kapı açmak gibi bir geleneğimiz var zaten. Ama şöyle de bir algı oldu. Ensar muhacir ikilemi içinde kaldı. Bu da kişiler muhacir ama misafir statüsünde muhacir. Yani geldi ama gidecek. Neredeyse Almanya'ya giden işçilerimiz gibiydi. Almancılar da biliyorsunuz geçici olarak görüldüler. Konuk işçi dendi onlara da. Bizi yanılgıya düşüren kısmı da burası. Çünkü misafirlik bizde 3 gün olur, 5 gün olur. Misafir karşılanır, ağırlanır. Sürekli yardım edilmesi gereken, yardıma muhtaç bir insan değildir. Ama günümüze baktığımızda onlar pek de misafir gibi görünmüyorlar. Zaten misafir de değiller. Çünkü savaşın bu kadar uzun sürmesine dayanarak onların geçici olduklarını da düşünmüyorum. Ve inanın gelenlerin yaş gruplarına da baktığımızda büyük bir kısmının genç olması da manidar. Yaşlıların çoğu gelmiyor, hala oradalar. Çünkü evlerini bırakmıyorlar onlar. Gençler geliyor çünkü ancak onlar yeni hayatı devam ettirecek unsur olabilirler. Başta bahsettiğimiz doğurganlıkla da bunların hepsinin ilişkisi var aslında. Şu anda da yapılması gereken onların misafir değil, buraya zorunlu olarak gelmiş, büyük bir olasılıkla da ömürlerini burada geçirecek kişiler olarak algılanmasıyla mümkün. Yani onlar bizim misafirimizdir, geldiler geri dönecekler gibi bir algıdan kurtulmamız gerekiyor. Artık toplumu farklı bireylerle paylaşabileceğimiz mertebeye geçmemiz gerekiyor ki aramızdaki bu sorunlar toplumsal kargaşaya, toplumsal problemlere çözülemeyecek dereceye gelmesin. Şu an günümüzde her yeni evlenen gencin dünyaya çocuk getirme kararının öncesinde doğan çocuk nasıl büyüyecek, nasıl okuyacak, ben ona hangi imkanları sunabilirim diye düşünmeden, bu çocukların geleceğini düşünmeden Allah rızkını verir düşüncesiyle kamplarda, geleceğinizin belli olmayan ülkede, size bile zar zor yeten rızkınızla bilinçsiz ve kontrolsüz çocuk dünyaya getirmek pek de akıl kârı bir iş değil. Peki Suriyeliler bunu neden yapıyor? Biraz bununla ilgili konuşalım. İlk evlenme yaşının küçük olduğu nüfuslar, erken yaşlarda çocuk sahibi olunan ve doğurganlığın da yüksek olduğu nüfus olma eğilimindeler. Suriye'de yasal evlilik yaşı 17 olmasına karşın dini liderlerin izniyle istisnalar da olabiliyor. Kimi toplumlarda doğurganlık kadının statüsünü arttırırken bazılarda da düşürüyor demiştik. Suriye'de bu konu geleneklere ve dini inanışa göre değişiyor. Suriyeli kadınlar kızların 14 yaşından itibaren evlenmeye başladığını, okula gitmenin bu yaşı ertelediğini, 15 yaşından sonra da kızlara nüfus kimliği çıkarıldığını, kimlik çıkmasıyla devletin evliliği onayladığını ve genç kızların evlilik için onaylarının da alındığını ama ağırlıklı olarak evlilik kararının anne ve babanın verdiğini, oğlanların da askerlikten sonra evlendiğini ifade ediyorlar. Yani düşünün ki bir ülkede yasal evlilik yaşı 18 ve zaten çoğu kesimde 18 yaşlarında evli oluyorlar. Küçük yaşlarda evlilikler de resmi değil ama imam nikahlı yapılıyor ve geleneklere, görüneklere göre kızların 14-15 yaşlarından sonra yani bir erginliğe eriştikten sonra hemen evlendirilmesi makul görünüyor. Suriye'deki kadınlar çoğul evliliklerin de köylerde yaşayan Araplarda daha yaygın olduğunu, bu evliliklerin erkeğin isteğine bağlı olduğunu, kendilerinin istemediklerini, başlarına gelirse de mecburen kabul edeceklerini ifade ettiler. Ayrıca dediğim gibi dini görüşleriyle de alakalı bir durum. Erkeklerin 4 evlilik yapabileceğini şeriat kanunu olarak yorumlayan kadınlar var ve bunu kabul ediyorlar. Sebepleri de erkekleri istiyor, mecbur olarak kabul edecekler. Çocuklar, kızlar böyle bu zihniyetle büyütüldükleri için şu anda kadınların tamamına yakını evlendikleri yaştan memnunlar. Aynı zamanda çocuklarının olmaması durumunda erkeğin tekrar evlenmesini de hak olarak görüyorlar. 35 yaşında 3 gebelik yapmış bir kadının kendisine kuma getirilmesi, erkeğin başka biriyle daha evlenmesini söylediği şey şu, sadece bir şekilde kabullenirim. Eğer kadın çocuk getiremiyorsa öyle kabullenirim. Yani kendisinin çocuk yapamama durumunda erkeğin buna hakkı olduğunu, başkasıyla gidip evlenebileceğini ve bunu da mecburen kabul edeceğini dile getiriyor. Mesela şey diyen de var, eğer sorun kadındaysa evlenebilir Ama erkekte ise zaten anlamsız olur. Biri de şey demişti. 4 tane yazılıdır yani. Kanun, şeriat 4 tane diyor. 4 kadınla evlenebilirler. Eğer durumları iyi ise evlensinler. Kadınların burada mecburiyetten bahsettiği şey erkeklerin daha üstün olup daha fazla söz hakkına sahip olması. Erkek istiyorsa çocuk yapacaksın. Erkek istiyorsa 2. kadınla evlenebilir. 3., 4., 4'e kadar şeriatta kanun olarak geçiyor. Erkek istiyorsa 10 tane bile çocuk yapacaksın. Bu mantık nereye dayanıyor peki? Çocuk sayısında daha çok erkeklerin söz sahibi olduğu, çocukların erkekler için doğurduklarını ifade eden kadınlar, çocuk sayısında oğlan çocuğunun etkisini, soyun devamı, malların devri, daha sonra onlara bakmaları için gerekli olarak ifade ediyorlar. Adamın çok çocuğu olursa bu adamın kuvveti yerindeymiş denir. Yani kadın için değil, erkek için önemli. Kadın çok doğurursa kocası daha iyi demektir. Sultan gibi yani. Muhteşem Yüzyıl'daki gibi. Bu Suriyeli bir kadının sözleri. Aynı zamanda şöyle de deniyor. Kızımızın eşi olacak kişi bize bakmayacak ama oğlumuz olursa o bize bakar. Görüldüğü gibi Suriyeli kadınlar yüksek doğurganlı kızına sahip. Türkiye koşullarında özellikle kamp dışında yaşayan gebeler sağlık hizmetlerine erişimde zorlanıyorlar. Olumsuz şartlarda doğum yapıyorlar. Doğum kontrol yöntemlerine ilişkin bilgi eksikliği ve doğum kontrol araçlarına erişimin zorluğunu yaşıyorlar. Göç eden kadınlar için ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin erişilebilir ve kaliteli olmasının onların doğurganlıklarının düzenlenmesinde olumlu etkisi olduğu birçok araştırmada gösteriliyor. Doğurganlık her toplum ve kültür için farklı anlamlar taşıyor. Halk arasında üreme yeteneğine sahip olmayı ifade ederken, demografi ve sağlık istatistikleri açısından toplumun üreme deneyimlerini ve belirli bir sürede toplumdaki canlı doğum sayısını yansıtan bir kavram doğurganlık. Doğurganlık düzeyi ve algısı dünyanın farklı yerlerinde çeşitli sebeplerle değişiklik gösteriyor. Bu sebepler arasında toplumun yapısı, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyoekonomik yapı, eğitim seviyesi, inanç sistemi, gelenek görenekler, sağlık hizmetlerinin sunumu ve erişilebilirliği, çocuk sahibi olmaya ilişkin bakış açısı, kadınların istihdamı, yaşanılan coğrafi bölge, siyasi söylemler ve nüfus politikaları gibi sebepler etki ediyor. Gördüğümüz üzere bu doğurganlık meselesi sadece savaş psikolojisiyle bağlantılı değil, toplumların eğitim seviyesi, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle de alakalı bir durum. Ki biz Türkler olarak bu adetlere çok da uzak sayılmayız. Çoğumuzun annesi babası 4-5 kardeş, dedesi nenesi ise 8 kardeşe kadar var. Belki daha çok, belki daha az. Bu gelenek ve adet bizim eskilerimizde de vardı. İslami yönden olsun, bu bahsettiğimiz ne kadar çocuğu varsa erkek o kadar güçlüdür mantığı ya da çocukların iş gücü olarak görülmesi çok da yabancı olduğumuz bir konu değil. Ama fark şu ki zamanla bizim toplumda bu düşünce törpülendi ve doğum kontrolü günümüzde gelinen dönüşüm ve değişikliklerle daha kontrol altına alındı. Burada tek sorun aslında toplulukların çocuk doğurganlığı konusunda şunu anlaması gerekiyor. Bakamayacağını, imkanının olmadığını bile bile bu mantıkla çocuk dünyaya getiriyorsan kusura bakma. O çocuğun katili sen ve senin sorumsuzluğundur. Her problemin önemli noktasının eğitim ve cahillik olduğu gibi bugün konuştuğumuz Suriyelilerin doğurganlık sorununun da altında bu yatıyor. Eğitim, eğitim, eğitim. Bilinçsizlik ve cahillik her sorunun baş kahramanlarıdır. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.